Ayrım 33, sayfa 619. 48. Bir dizi önemli gelişmenin yankıları geniş oldu. Die Welt, Almanya, Yılmaz Soruya'yı son kez uyardı. Le Figaro, Fransa, yeni ihtar Yılmaz'dan. Washington Post, ABD, Türkiye Suriye'ye son uyarıyı yaptı. BBC, İngiltere, Türkiye Suriye'ye bir dizi talepler sunarak kararlılığını gösterdi. Financial Times, İngiltere, Mısır Devlet Başkanı Mübarek'in arabuluculuk görevi başarısızlıkla sonuçlandı. Courier, Avusturya, Türkiye Suriye'yi savaşla tehdit ediyor. 49. New York'tan yansıyan haberler ABD'li Orta Doğu uzmanlarının Türkiye ile Suriye arasındaki savaşa uzanması olası gerginlik nedeniyle çeşitli senaryolar geliştirdiklerini bildiriyordu. Suriye Öcalan konusunda olumlu bir adım atmazsa Türkiye'nin başlatacağı girişimin kapsamını hesaplamaya çalışıyorlardı. Vardıkları yargı şöyleydi. Eğer Türkiye operasyonu sadece PKK'yı hedefleyen bir çerçevede tutarsa ve buna özen gösterirse alacağı tepki de o denli sınırlı olur. Washington Institute for Near East Policy'deki Türkiye uzmanı, ABD yönetiminde danışman CIA bağlantılı Alan Makowski, ABD'nin böyle sınırlı bir operasyona itiraz etmekle zorlanacağı kanısındaydı. Bu operasyon Suriye'nin içinde olduğu Orta Doğu barış sürecini zorlaştıracağı için Washington'ın hoşuna gitmeyecektir ama fazla tepki gelmesi de zor olacaktır diyordu. Ünlü The Economist savaş ihtimali var diye yazdı, olasılıkları sıraladı. 1. Suriye Türkiye'yi ve Bekaa'daki PKK kamplarını bombalar, savaşı asla kazanamayacağını bilen Hafız Esad son çare olarak kimyasal başlıklı füze kullanabilir. 2. Türkiye ile Suriye arasında çıkacak olası bir savaş bölgenin diğer ülkelerini kapsayacak şekilde genişler. Yunanistan, Amerika ve İran'da savaşa karışır. 3. İslam ülkeleri İsrail'in Türkiye'ye Suriye ve PKK ile ilgili istihbarat verdiğini düşünüyor. Türkiye-İsrail ittifakının dengeleri altüst etmesi Mübarek'in korkulu rüyası. Ya Suriye hangi havalardaydı? Hükümetin yayın organı El Baas manşetten verdiği haberde Türkiye'nin ekonomik durumunun mevcut krize neden olduğunu yazdı. Şunlar da yazıda yer aldı. Türkiye kendi problemlerini örtbas etmek için kriz yaratıyor. Türk ordusu gerek basın gerekse halk üzerinde baskı kuruyor. Bir başka gazete El Tavle ise halka moral pompalıyor, bütün Arapların Türkiye'ye karşı birleştiğini, Suriye'nin Türk tehdidini göğüsleyebileceğini içeren haberler veriyordu. Suriye acaba hala Türkiye'deki kararlılığın farkına varmamış mıydı? Ya da Hafız Esad aldığı duyumlardan sonra gereken önlemleri alırken Suriye halkını uyutmanın peşinde böylesi yayınlar yaptırıyordu. Ekonominin ve politikanın nabzını tutmakla ünlü Wall Street Journal'da Washington Enstitüsü uzmanı Daniel Pipes, ABD'nin Şam Büyükelçisi'nin şu ilginç, yeterince açık görüşüne yer verdi. Türk ordusunun muhtemel bir savaşta Şam'a girmekle gecikmesinin tek nedeni yolda vereceği bir çay molasıdır. Ama yazıda daha başka gerçekler de yer alıyordu. Türkler savaşı rahatça kazanacaktı. Muhtemel bir savaş önce Türk uçaklarının hava saldırısıyla başlayacak. Eğer Şam hükümeti tutumunu değiştirmezse, Türk ordusu fazla bir direnişle karşılaşmadan Suriye topraklarının içine ilerleyecekti. Kuşku yok, Suriye yönetimi basınındaki havaya uygun davranır, gereken önlemleri almaz ise. Türk ordusu yabancı basının yazdığı gibi Suriye işlerinde ilerleyecek. Yolda vereceği bir çay molası nedeniyle Şam'a girmekte gecikecekti. 50. Suriye topraklarında ilerlememize, çay molasıyla Şam'a girmekte gecikmemize gerek kalmadı. Terörist başı katiller katili Abdullah Öcalan 9 Ekim 1998 günü Suriye uçağıyla çıkış yaptı. Dünya kamuoyunun kimi yerde alaylı, kimi yerde gerçekçi yayınları, Türkiye'nin kararlılığı karşısında Hafız Esad yönetimi yıllardır kullandığı ve koruduğu Öcalan'a öyle bir formül önerdi ki, ya Türkiye ile Suriye arasında savaş çıkacak ya da biz seni Türkiye'ye teslim ederiz. Şam Türkiye ile savaşmayı göze alamadığına göre Öcalan'a önerinin ikinci bölümünü yeğlemek kalıyordu. Şam'dan nereden ve nasıl biriktirdiği bilinmeyen 2 milyon 250 bin doların 50 binini alarak korunacağını, rahatça gizleneceğini sandığı Moskova'ya kaçtı. 2 milyon 200 bin doları bir arkadaşına bırakarak Yunanca bilen bir kadını yanına alarak uzun kaçış serüvenine ilk adımı attı. 51. Ve Türkiye'nin MİT aracılığıyla elindeki bütün kozları kullanarak Öcalan'ı izleme serüveni de başladı. Moskova Öcalan'ın Rusya'da, hele Moskova'da olduğunu kabul etmeye yanaşmıyordu. Oysa Türkiye Öcalan'ı bulunduğu ülkede adım adım izliyordu. CIA'nın NSA aracılığıyla elindeki teknik olanaklarla Öcalan'ın nerede olduğunu saptıyor, Başbakan Yılmaz'ın söylediğine göre MİT telefon kolik Öcalan'ın Amerikalılardan aldığı koordinatlarını başbakanlığa veriyordu. Ruslar yatsıya dursunlar. Başbakan Mesut Yılmaz sabahın Ankara temsilcisi Tayfun Devecioğlu ile konuşurken MIT'in çok gizli raporunu açmış, renkli bir haritada bir noktaya parmağını bastırmış, işte burada demişti. Yer Moskova'nın hemen batısındaydı. Yerin koordinatları da yazılıydı. 55 derece 40 dakika kuzey ve 37 derece 18 dakika doğu. Başbakan MIT'ten aldığı bu rapor üzerine Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Lebedev'i çağırdı. Öcalan'ın Moskova'da olduğunu söyledi. Büyükelçi önce reddetti. Ancak Yılmaz elindeki bütün bilgileri Lebedev'in önüne serince terörist başının Moskova yakınlarında olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Hükümetiyle konuşmak için 24 saat süre istedi. Fakat 19 Ekim'de sözlü olarak Öcalan'ın Türkiye'ye verilmesi istemini ileten hükümet, sonuç çıkmayınca bu kez yazılı olarak istemi yinelemeye hazırlanıyordu. Yılmaz kaynaklı açıklamalara göre hükümet Öcalan'ın Moskova'ya nasıl gittiğini öğrenmişti. Türkiye sınırına çok yakın, çok küçük bir kent olan Kamışlı'dan uçakla hareket etmiş, sonra bir söyleme göre Kıbrıs'ta stop yapmış ve ardından da Moskova'ya uçmuştu. Bu bilgiler Öcalan'ın yakalandıktan sonraki kaçış öykülerini doğrulamıyor. Türkiye'ye bir tabanca menzili kadar uzakta olan bir yerden, Kamışlı'dan, burnumuzun ucundan kaçmıştı. Tek motorlu bir uçakla. Önce Larnaka'ya gitmiş, oradan Cyprus Airlines'ın Airbus 312 tipi SU-508 sefer sayılı uçağıyla 3 saat 25 dakikalık bir yolculuktan sonra Moskova'ya ulaşmıştı. Öteden biri topraklarında sinek uçsa bilgi sahibi olan Ruslar, Moskova'ya inen Öcalan'ı görmemişler, hele karayoluyla Odinsova'daki sığınağa gidişinden haberleri olmamıştı. Rusya'nın terör başının Türkiye'ye iadesi olasılığını Başbakan Yılmaz yanıtladı. %0. 52. 22 Ekim 1998 günü Kırgızistan Elçiliği'nin resmi kabulünde Rusya Büyükelçisi Lebedev, Öcalan'ın Moskova'da olup olmadığı ile ilgili hükümetinden bir yanıt almadığını ama eğer Öcalan Rusya'da yakalanırsa bir gün bile kalmasına izin vermeyeceklerini söyledi. İade konusuna gelince Lebedev, iki ülke arasında adli yardım anlaşması onaylanmış değil. Bu nedenle Öcalan'ın Türkiye'ye iadesi hukuki bir tartışmayı gerektirir diyor, terörist başının Rusya'da her kesimde dostları olduğunu sözlerine ekliyordu. Ama Türk hükümeti Öcalan'ın Moskova yakınlarındaki yeni ikametgahını delilleriyle bildirmişti. Büyükelçi bu bilgileri derhal merkeze bildirmiş, söylediğine göre hükümet bilgileri çok ciddiye almıştı. Rusya'ya nasıl girmişti? Elçinin yanıtı ilginçti. Bizdeki duyumlara göre diyordu, bu kişi birçok sahte kimlik ve pasaportu yanında taşıyor. Rusya'ya girerken diplomatik pasaport kullanmış olabilir. 53. Bu arada Adana'da Suriye ile Türkiye arasındaki görüşmelerde alınan sonuçlar tutanağa geçirildi ve kamuoyuna açıklandı. Açıklamaya göre 1. Öcalan şu anda 20 Ekim 1998 tarihi itibariyle Suriye'de değildir ve kesinlikle Suriye'ye girmesine izin verilmeyecektir. 2. Dışarıdaki PKK unsurlarının Suriye'ye girmesine izin verilmeyecektir. 3. PKK kampları şu andan itibaren faaliyette değildir ve kesinlikle faaliyete geçmelerine izin verilmeyecektir. 4. Birçok PKK'lı tutuklanmış ve adalete sevk edilmişlerdir. Listeleri mevcuttur, Suriye bu listeleri Türk tarafına tevdi etmiştir. Tutanakta Suriye ile başka hususlarda da mutabık kalındığı yazılı. 1. Suriye topraklarından kaynaklanan ve Türkiye'nin güvenlik ve istikrarını bozmaya yönelik hiçbir faaliyete karşılıklılık ilkesi çerçevesinde izin vermeyecektir. Suriye toprakları üzerinde özellikle PKK'nın silah, lojistik malzeme ve parasal destek teminine ve propaganda yapmasına müsaade etmeyecektir. 2. Suriye PKK'nın terörist bir örgüt olduğunu kabul etmiştir. Ülkesinde diğer terör örgütleri meyanında PKK ve tüm yan kuruluşlarının bütün faaliyetlerini yasaklamıştır. 3. Suriye ülkesinde PKK'nın eğitim ve barınma amaçlı kamp ve diğer tesisler oluşturmasına ve ticari faaliyetlerine izin vermeyecektir. 4. Suriye PKK mensuplarının üçüncü bir ülkeye geçişleri için ülkesini kullanmasına müsaade etmeyecektir. 5. PKK terör örgütünün elebaşısının Suriye topraklarına girmemesi için bütün tedbirleri alacak, sınır kapılarını bu yolda talimatlandıracaktır. Bu tutanak Suriye'nin yıllardır ne kadar yalan söylediğini ve bu tutanakla tükürdüklerini yaladığını gösteren, kanıtlayan bir belgeydi. 54. Başbakan'a göre Öcalan konusunda Amerika baştan beri CIA kanalı ile devredeydi. Doğal olarak MIT kanalı ile ilişkiler yürütülmüyordu. Öcalan Moskova'ya gidinceye kadar İsrail Türkiye'ye yardımcı oldu. Hatta Mesut Yılmaz Birleşmiş Milletler toplantısı için gittiği New York'ta İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşerek yardımcı olmalarını istedi ve sağladı. MIT müsteşarı Tel Aviv'e gitti. Yakalanışla ilgili saptamalar. 55. MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun 2 Şubat 1999 günü kimi gazetecilerle, örneğin Sedat Ergin'le konuşurken 2 gün sonra 4 Şubat 1999'un Türkiye'ye tarihsel bir gün yaşatmanın eşiğine getiren gelişmeler içereceğini acaba tahmin ediyor muydu? Ya da o güne kadar uluslararası istihbarat servisleriyle yapmakta olduğu görüşmelerin bir bakıma işbirliğinin öylesine tarihsel bir anı önüne getireceğini düşünebiliyor muydu? Müsteşarın duygusal durumunu saptamak olanaksız. Ama bilinen bir şey varsa o da Öcalan'ın Suriye'den ayrıldıktan, hatta ayrılmadan önce her hareketinin MİT tarafından neredeyse saat saat izlendiğidir. Kendi olanakları ya da dost kimi istihbarat örgütlerinin yardımıyla. Bir ara Mossad'ın, bir ara Yunan gizli servisinin, çoğu zaman Öcalan Kenya'da derdest edilip Türkiye'ye getirilinceye kadar CIA'nın. 2 Şubat'taki açıklamalarında MİT Müsteşarı Atasagun bir pazar günü çok güvendiğimiz, bizim için çok değerli olan, çok iyi korumamız gereken bir kaynaktan Öcalan'ın Rusya'dan ayrılarak İtalya'ya geçeceğini öğrendiklerini anlatıyor. Ve terör başının uçağının İtalya'ya inip inmediğini, uçağın tipi gibi soruları yanıtlamaktan çok başka yönde irdelemeler yapıyordu. Atasagun'a göre önemli olan bu sorular ve yanıtları değildi. Önemli olan Öcalan'ın hareketlerini istihbar edip Avrupa'da üstlenmesinin önlenmesi, bunu sağlayacak girişimlerin yapılabilmesine imkan hazırlanması, Öcalan'a karşı grupların güçlendirilmesiydi. Nitekim bu planın gerçekleştiğini ve 2 Şubat 1999'da Öcalan'ın bir yerde kilitlendiğini söylüyordu. Öcalan'ın 12 Ekim 1998'de Suriye'den ayrıldıktan sonraki maceralarını özetleyen Atasagun, gittiği 3 ülke var diyordu. Yunanistan, Rusya ve İtalya. Yunanistan ve İtalya'da kalamayacağı artık anlaşılmıştır. Şam'dan çıktığında kafasında Avrupa projesi vardı. Ancak bu proje tutmamıştır. Biz artık herhangi bir Avrupa ülkesinde barınabileceğine ihtimal vermiyoruz. Yunanistan ve İtalya konularında söyleyebildikleri şöyle. Örneğin Yunanistan'da Öcalan'ın Suriye'den çıkışında ona yardımcı olan bir ekip var. Yüzün üzerinde parlamenter imza toplayarak Öcalan'ın Atina'da kalması için hükümeti çok zorladılar. Ancak Simitis hükümeti Öcalan'ın ülkelerinde kalmasının tehlikesini gördü. İtalya'da konaklaması bizim açımızdan faydalı oldu. Bu olaydan önce Avrupa kamuoyunun kalabalık kesimi PKK konusunda tarafsızdı. Bu kesim Öcalan'ı ve PKK'yı yakından tanıdı ve ne olduklarını gördü. Şimdi İtalya'da PKK'lıların kümelendiği ve ortalığı karıştırdığı yerlerde halk bunları buradan atın diye gösteri yapıyor. Biz isteseydik bunu bu kadar organize edemezdik. MİT müsteşarına göre Öcalan ölüm psikozu içindeydi. Bir yandan kendisini emniyete almak istiyor, öpür yandan uzağa gidip örgütle bağını koparmak istemiyordu. Konuşmayı çok seviyordu. 3 gün konuşmasa sıkıntıya girerdi. Fakat MİT'in açığa vurduğu yakını Rusya ile ilgiliydi. 56. Öcalan Rusya'da bir aya yakın süre kalmış, Moskova MİT'in her türlü başvurusunu Öcalan'ın orada olmadığını söyleyerek yanıtlamıştı. Atasagun, güçlük Rusya'daki o sırada kargaşadan iplerin kimin elinde olduğunu tam olarak bilinmemesinden kaynaklanıyor diyordu. Bu konudaki söylemlerine göre Rusya'da PKK karşısında nasıl bir tutum izlenmesi gerektiği konusunda 2 ayrı eğilim vardı. Aslında çoğunluk Öcalan'a karşıydı. Ancak onların da duruma tam olarak egemen oldukları söylenemezdi. Öbür kanat siyasal bir araç Öcalan'ı Türkiye'ye karşı kart olarak kullanmak istiyordu. Türkiye'ye bakışlarındaki faktör ağır basıyordu. Geçmişte Türkiye'deki kimi kişilerin, şahsiyetlerin Çeçenistan konusunda sergiledikleri tutuma misilleme yapmak isteyenler de vardı. Zaten geçmişte Rusların Çeçen konusunda dikkat edilmezse PKK kartını kullanacağı konusunda açık uyarıları olmuştu. Bu saptamayı Cumhurbaşkanı Demirel'den de dinlemiştim. Kimilerinin Çeçenistan'a yardımcı olmaları siyasal açıdan Çeçen hareketine destek veren açıklamalar sürerse Rusya Kürt kartını PKK aracılığıyla oynayacaktı. Bu uyarıların giderek artması, Moskova'da Kürt kulübünün açılması, hatta PKK'nın Rusya'da himaye gördüğü izleniminin alınmasından sonra Ankara'nın Çeçen politikasında değişim başladı. Demirel'in Primakov'u kabulündeki konuşmasında da gördük. İkili konuşmanın özü Çeçenlere, Türkiye'nin ayrılıkçı Çeçenleri desteklemediği, desteklemeyeceği üzerine oturmuştu. Türkiye sorunun kan dökülmeden çözümünü istiyordu. Öcalan Moskova'dayken Rusya Başbakanı Yevgeni Primakov'du. Yaşamının büyük bölümünü KGB ajanı olarak geçiren, daha sonra örgütün dış kanadı yerine geçen SVR'nin başkanlığını yapan Primakov, Öcalan Rusya ilişkilerinde her açıdan önemli baş aktördü kuşkusuz. MİT müsteşarı Rusya'nın takındığı tutumdan hoşnutsuzluğunu gizlemedi. Biz Öcalan'ın Rusya'ya gideceğini zaten önceden istihbar etmiştik. Ama Ruslar belge, bilgi vermemize karşın Öcalan'ın ülkelerinde olduğunu kabul etmediler diyordu. Örneğin Rusların bize karşı doğru olmadığını basit bir irdeleme ile kanıtlıyordu. Öcalan 12 Kasım'da Rus Hava Yolları'na ait bir Aeroflot uçağı ile gitmişti. Bu Rusların gerçeği sakladıklarının çarpıcı kanıtı değil miydi? İşe müdahil olduklarını gizlemek için Öcalan'ı gizlice özel bir uçakla da İtalya'ya yollayabilirlerdi. Fakat Atasog'un Rus servisi SVR ile açık bir diyalog içinde olduklarını kabul ediyordu. Şöyle yorumluyordu Rusların tutumunu. Elimizdeki bilgileri aktardığımızda bize üç maymunları oynadılar. Yani görmedim, duymadım, konuşmadım yöntemine başvurdular. Bir tür Suriye'nin geçmişte yıllarca bize karşı oynadığı oyunu oynadılar. Biz de her seferinde kendilerinin yüzüne gerçeği söylemediklerini anlattık. Dönüm noktası. Bir gece. 58. Yakın günlere içeren bu anlatımlar zorlu adımları özetliyor. Oysa Öcalan konusundaki dönüm noktası Atasagun'un anlatımlarının kamuoyuna yansımasından tam bir gün geçtikten sonra yaşandı. 4 Şubat 1999 günü MIT'le zaten işbirliği yapan SİHA'nın Ankara'daki istasyon şefi Müsteşar Şenkal Atasagun'a geldi. Öcalan'ın Kenya'nın başkentinde Yunan Büyükelçisi'nin evinde olduğunu, ortak bir operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilmesini öneriyordu. Atasagun'a tek sayfalık bir kağıt uzattı. Kağıtta SİHA'nın Kenya'da yapılmasını önerdiği ortak operasyonla ilgili gereken açıklamalar vardı. Öcalan altın bir tabak içinde Türkiye'ye sunuluyordu. SİHA'nın yani ABD'nin Öcalan'ın teslim olunmasından sonra öldürülmemesini istediği yaygın bir söylentiydi. O kadar ki o zamanki muhalefetteki Fazilet Partisi, Öcalan'ın Amerika tarafından yakalanıp bize teslim edilip edilmediğinin açıklanmasını hükümetten istedi. Partinin GİK üyesi ve Malatya milletvekili Oğuzhan Asiltürk, terör örgütü elebaşısını Konya'da yakalayıp uçağa bindirenlerin Türk olmadığını savundu. Adını vermediği bir Amerikalı diplomatın uyarısıyla nereden nasıl çıkarmıştı bu sonucu? Açıklamalarına göre gösterilen filmlerde Öcalan'ın ellerinde kelepçe vardı. Yanındakiler sadece gözleri görünen mavi gözlü Amerikalılardı, çorapları beyazdı. Asiltürk şöyle diyordu, Türk polisi beyaz çorap giymez. Oysa Öcalan Kenya'dan Hollanda'ya özel bir uçakla gönderileceğini sanıyordu. Önlemler buna göre alınmış, Öcalan kuşkulanmasın diye uçak kapısında terörist başını, mavi gözlü bir Türk ajanı karşılamıştı. Öcalan kuşkulanmadan ajanı selamlamış ve uçağa girmişti. Kimine göre Türkiye tarafından derdest edildiğini anlayınca bayılmış, ne ki ciddi yazımlara göre hemen yakalanarak dinlenmesi sağlanmış. Cavit Çağlar'dan 200 bin dolara kiralanan uçak havalanmıştı. Beyaz çoraplı irdeleme daha sonra başka biçimlerde, üstelik 2002'lerde Öcalan'ın yakalanışı ile ilgili muhalefet söylemleriyle sürdü. Haber veya söylenti doğru muydu? MİT kaynakları, Amerika'nın Öcalan'ın öldürülmemesi, sağ olarak Türkiye'ye götürülmesi diye bir koşul öne sürmediğini ısrarla yineliyorlar. Ama gerçekçi anlatımlar böyle bir koşulun varlığını, ne ki yazılı değil sözlü olarak Türkiye'ye iletildiğini gösteriyor. Bu önemli nokta Öcalan'ın yakalandığı günden itibaren zaman zaman gündeme geldi. Doğru olan şuydu, SİHA Ankara İstasyon Şefi'nin MİT'e getirdiği kağıdı görenlere, İngilizce metinde Öcalan'ın öldürülmemesini isteyen tek satır yok. Ne var ki Amerika'nın öne sürdüğü koşul şöyleydi. Operasyonları Amerika ve Türk ekipleri gerçekleştirecek. Ancak ne olursa olsun Öcalan Türkiye'ye sağ olarak getirilecek, mahkemede adil olarak yargılanacaktı. Yazılı kağıtta ABD'nin SİHA kanalıyla ilettiği kağıtta Öcalan'ın öldürülmemesini isteyen tek satır yoktu. Ama sözlü olarak Amerika Öcalan'ın herhangi bir kazaya uğramamasını özenli biçimde MİT'e, tabii MİT kanalıyla hükümete bildirmişti. MİT kaynaklarına göre SİHA, yani Amerika sadece Türkiye'ye teslim edilecek olan Öcalan'ın adil bir yargıya ve bağımsız bir yargı sürecine tabi tutulmasını istemişti. Nitekim Öcalan'ın Kenya'da MİT ajanları tarafından 15 Şubat gecesi derdest edilip Türkiye'ye getirildiğinin, 16 Şubat'ta Başbakan Ecevit tarafından açıklanmasından iki gün sonra, 18 Şubat 1999, Başkan Clinton yönetiminin kararını ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü James Foley, Öcalan'ın insan hakları kurallarına ve uluslararası normlara uygun biçimde yargılanmasını beklediklerini söyleyerek açıkladı. O zaman bu açıklama ABD hükümetinin klasik bir dileği gibi algılandı. Oysa bana göre ABD'nin SİHA MİT kanalı ile Türk hükümetine Öcalan'ın teslim veya teslim operasyonuna yardımları karşılığı öne sürdüğü bir koşuldu. Foley, Başbakan Ecevit'in bu yöndeki vaadinin gerçekleşemeyeceğine inanmaları için henüz bir neden bulunmadığını da söylüyordu. Bu sözler elbette Türkiye'nin Öcalan'ın bir kazaya uğramadan adil biçimde yargılanacağı ve öldürülmeyeceği güvencesini ABD'ye verdiği biçiminde de yorumlanabilirdi. 4 Şubat gece yarısı. 59. İnsan Hakları İzleme Örgütü de adil yargı çağrısında bulundu. Hükümet Öcalan'ın adil biçimde yargılanacağını birçok kez açıkladı. Fakat 4 Şubat günü MIT'in SİHA'dan aldığı yazılı bilgi ve öneriden sonra gece yarılarından sabahın erken saatlerine taşan önemli gelişmeler yaşandı. MİT Müsteşarı SİHA'dan gelen öneriyi içeren yazıyla birlikte Başbakan Ecevit'e ulaştı. Başbakanlık konusunda Atasagun ile görüşen Ecevit, durumun önemini kavramakta elbette gecikmedi. Ama konunun ve durumun Cumhurbaşkanı Demirel'le konuşulmasına, uygun göreceği bir toplantıda müzakere edilmesine karar verdi. Demirel çoğu gün olduğu gibi yoğun bir gün geçirmişti. Ne var ki başbakanın telefondaki kısa açıklamalarından sonra gece yarısına bir saat kala köşkte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvrıkoğlu ile MİT Müsteşarı'nın da katılacağı bir toplantı yapılmasını istedi. Doğrusu elverişli bir saatti. Başkent uyuyordu, gazeteciler uyuyor, bakanlar uyuyor, devletin hemen her kademesi uyuyordu. Uyumayan üç kişi günlerdir ayakta uykudan yoksun MİT Müsteşarı Atasagun'un verdiği bilgileri dinlediler. İki noktada duraksamalar olmadı değil, oldu. Öcalan'ı bertaraf etmek için çok para harcayarak düzenlenen operasyonlar başarılı olmamıştı. Acaba bu kez? Kenya'da olduğunu Türk istihbaratının da bildiği ünlü terörist çocuk katili Öcalan yakalanacak mıydı? Amerikalılar Öcalan'ı birlikte yapacakları bir operasyonla teslim etmeyi önerdiklerinde iki koşul öne sürmüşlerdi. Birincisi Öcalan'ın sağ ve sağlıklı biçimde Türkiye'ye getirilmesiydi. Öteki koşul ise terörist başının adil bir yargı sürecinden geçirilmesiydi. Bu iki koşuldan çıkan anlam gayet açıktı. İdama hüküm giyeceğine kesin gözle baktıkları Öcalan'ın ipe çekilmesini istemiyorlardı. İki koşulu Türk devletinin, devletin birinci derecede önemli kişilerinin kabul etmesi, Kenya operasyonunun gerektiği süre içinde başlayıp başarıyla sonuçlanmasının önünü açacaktı. MİT Müsteşarı o nazik anda devletin önde giden üç büyüğünün yüzlerinden bir anlam çıkarmaya çalıştı mı, çalışmadı mı? Öğrenmek elbette olanaksız. Ama Atasagun anlattıklarından sonra elbette haklı olarak kimilerinin başarı şansını ölçtüğünü veya başarısızlığa yakın kimi olasılıkları kafalarından geçirdiğini hissetmiş olabilirdi. Olabilir ya da olmayabilirdi ama devlet şu veya bu olasılıkları ya da kuşkuları dikkate alarak böyle bir öneriyi geri çeviremezdi. Denenmesine izin vermeliydi. Dramatik 4 Şubat gecesi belki sabaha doğru MİT Müsteşarı Atasagun SİHA'nın istasyon şefine devletin kararını aktardı. Türkiye SİHA'nın önerisini kabul ediyordu. Öcalan Türk gizli servis adamlarınca yurduna sağ getirilecek ve Türk mahkemelerinde adil biçimde yargılanacaktı. MİT ile SİHA arasında bu koşulları içeren küçük bir protokol yazıldı, hazırlıklara başlandı. 60. Öcalan'ın Kenya'da derdest edilerek Türkiye'ye üstelik Türk ajanları tarafından getirilmesi sadece Türkiye'de değil, dünyada bomba etkisi yaptı. PKK'lılar çılgına döndü. İstanbul'da kimi eylemlere girişler fakat asıl panik terörle uyuşarak Öcalan'ı himaye eden Yunanistan, Hollanda, Almanya gibi ülkelerdeydi. Çıkardıkları olaylar bu ülkelerin PKK'nın kanlı yüzünü tanımalarına yol açtı. Batı'da PKK'nın estirdiği şiddet rüzgarı Batı medyasında feryatların yükselmesine neden oldu. En masum haber yorum Kürtler çatışmalarını Avrupa'ya ihraç ettiler diye başlıyordu. PKK yandaşlarının giriştiği şiddet olaylarını çok satışlı Alman gazetesi Bild, yetti artık başlığı altında duyuruyordu. Türkiye'nin ve Türk halkının yıllardır çektiği terör eylemleriyle PKK cinayetlerine Batı bir gün olsun dayanamamıştı. Kimi ilginç notları Başbakan Ecevit'in ağzından yazmak gerekiyor. 4 Şubat'ta SİHA'dan gelen bilgiyle Öcalan'ın yakalandığı tarih arasındaki 12 gün, Türkiye'de hiç haber sızdırmadan yoğun bir hazırlıkla geçti. Genelkurmay'ın da çok büyük katkısı oldu. Başbakan o günlerde de son zamanlarda Öcalan operasyonu ile ilgili ayrıntılı bilgi vermekten özenle kaçındı. Şubat 1999'da ayrıntılara giremem diyordu. Bazı ayrıntıları ben bile bilmiyorum, sormak da istemiyorum. Çünkü muhataplarını güç durumda bırakır. 29 Ağustos 2002'de 3 Kasım seçimi üzerindeki soruları yanıtlarken de aynı titizliği gösterdi. Soru Habertürk'ün gayet açıktı ve yıllardan beri tartışılan bir soruydu. Öcalan'ı Kenya'da Amerikalılar mı teslim etmişlerdi? Ecevit yine ayrıntılara giremem diye yanıtladı soruyu. Fakat Şubat 1999'da Öcalan'ın yakalanmasından sonraki günlerde kimi açıklamalarında bir başka soru bugün olduğu gibi gündeme geldi. Türkiye'nin operasyona yardımcı olan üçüncü ülkelere teşekkür edip etmediğini içeren bir soru ile tabii başta ABD veya Yunanistan ve Rusya'nın işbirliğini öğrenmeyi isteyenleri de aynı biçimde yanıtladı Ecevit. Bunu açıklayamam, ülke ismi veremem. Bu işe kimler karıştı bunu hem söyleyemeyiz hem de birçoğunu zaten ben de bilmiyorum. Amerikan istihbaratının yani SİHA'nın karışıp karışmadığını da söyleyemem diyordu. İşbirliği yaptığımız servisler ve ülkeler konusunda Başbakan Ecevit, MİT müsteşarı veya bir MİT sorumlusu kadar ketum davranıyordu. Öcalan'ın ele geçirilmesinden bir ay sonra askeri istihbaratın bir değerlendirmesi medyanın bir bölümüne yansıtıldı. Değerlendirmenin bir yerinde Yunanistan'la ilgili ilginç bir saptama yapılıyordu. Yunanistan'ın amacının Öcalan'la Türkiye'ye karşı bir koz elde etmek olduğunu net olarak görmelidir. Fakat Öcalan PKK'nın sadece Yunan çıkarları için Türkiye aleyhine kullanılmasına karşı çıkmıştır. Öcalan liderliğindeki bir PKK'nın kendi çıkarları için çok büyük anlam taşımayacağını düşünen Yunanistan, sinsi bir plan yaparak Öcalan'ın Türkiye tarafından işlenmiş izlenimi verilen bir cinayete kurban gitmesini tezgahlamıştır. Bundan da amaçları Türkiye'de Öcalan'ın ölümü üzerine büyük bir ayaklanma olması ve bunun sonunda büyük olayların çıkmasını sağlamaktı. Ancak bu plan Öcalan'ın Kenya'da Yunan Büyükelçisi'nin konutunda olduğunun tespit edilmesiyle bozulmuştur.